Ayrım 32.
Niye bu kadar heyecanlanıyor diye düşündü. Bu kadar heyecanlanacak ne var? Hatay'da olup bitenleri aklından geçirdi. Gazetelerde okumuştu. Bir seçim yapılacaktı. Seçimden önceki sayım sırasında olaylar çıkıyor. Yazılanlar doğruysa oradaki Türklere eziyet ediliyordu. Peki bundan bana ne diye mırıldandı. Ama bu düşünceyi ve kendini bayağı buldu. Randevu evini, kırmızı ampulü, kadını düşündü. Sonra bir zamanlar böyle şeylere verdiği değer, kendi yalnızlığını ve hayatını yüceltişini, mutsuzluğunu, büyük bir oyun yapışı, bütün bunlar yüzeysel ve çirkin gözüktü. Birden bir gazetede okuduklarını hatırladı. Bazı yerlerde tüyler ürpertici olaylar oluyormuş diye mırıldandı. Evet, Fransızlar bir Türk kahvesine ateş açmışlar. Sonra bir Türk jandarmasını öldürmüşler. Beyrut'tan kamyonlarla Ermeni getiriyorlarmış. Mahir Altaylı bu sefer çok öfkelenmemiş, heyecanlanmamıştı. Bir şeyler yapmak lazım diye söylendi. 2 yıl önceki gibi İstanbul'da bir şeyler yapılabilir. Muhittin hatırladı. 2 yıl önce gene bu Hatay davası ile ilgili büyük bir yürüyüş olmuştu. Öğrenciler ve kalabalık Beyazıt'tan Taksim'e yürümüş, bazı yerlerde polisle çatışır gibi olmuşlardı. Hükümet böyle bir şeye izin verir mi dedi. Sonra garsondan bir kadeh rakı daha istedi. Hah, hükümete kalırsak diye dudak büktü Türkçe öğretmen. Onlar bu meseleyi Fransızlarla anlaşarak çözmek istiyorlar. Düşmanlarımızla masaya oturacaklar. Barışçı çözüm. Buna inanmak ya aptallıktır ya da ihanet. Gösterişli bir tavırla söylemişti bunları. Sonra fısıldar gibi ekledi. O da Mersin'e gitti. Ama hiçbir şey yapacakları yok. Size bunları rahatlıkla söylüyorum ama başkalarına kolay söylemem. Muhittin gösterilen güveni gülünç buldu. Sonra bütün bunlar beni niye ilgilendirsin diye düşündü. Mesela bütün Türklerin bir bayrak altında toplanması niye beni heyecanlandırsın? İçinden dürüst ve açık olmak, içtenliğine biraz yakınlık duyduğu adama bütün düşüncelerini dökmek geldi. Ben ama böyle şeylere inanmıyorum ki dedi. Bütün Türkler birlikte olsun. Bunun ne önemi var? Ben Turancılığı, ırkçılığı ve milliyetçiliği doğru bulmuyorum. Siz kim oluyorsunuz da bunları söylüyorsunuz diye birden bağırdı adam. Siz kim oluyorsunuz da Türkçülüğü küçümsüyorsunuz? Muhittin şaşırdı, sağına soluna baktı ama kimse oralı değildi. Meyhanenin her zamanki uyuşuk, sefil, kirli havası ağır ağır çürüyordu. Siz kim oluyorsunuz da Türk milliyetçiliğini doğru bulmadığınızı söyleyebiliyorsunuz? Bu cesareti nereden buldunuz? Şu içkiden, çürüyen ruhunuzdan, hiçbir yere, hiçbir şeye kök salmadan kayıp giden şu mutsuz hayatınızdan mı? Rica ederim kendinize gelin, kendinizi düşünün. Ne olduğunuzu, ne yaptığınızı, kim olduğunuzu düşünün. Siz kendinizden de başkalarından da her şeyden nefret ediyorsunuz. Bu topluma yabancısınız. Yalnız yabancı olsanız, bu toplumun düşmanısınız. Şiirlerinizdeki, şu halinizdeki, sözlerinizdeki kendini beğenmişlikten utanın. Kendinizi bu kadar beğenmek için ne yaptınız? Hiç. Oysa yeteneklisiniz, zekisiniz, bunları biliyorum. Kalkıp bu masaya boş yere oturmadım. Yazık size oğlum, yazık size. Size, milletimize yazık değil mi? Rahmetli babanızı tanıyorum, yazık değil mi? Anlıyor musunuz beni? Muhittin kendini bir vazo kırmış, bir sakarlık yapmış gibi suçlu hissederek adama bakıyor. Haklı, haklı, kendimden başka hiçbir şey düşünmüyorum diye mırıldanıyordu. Ama aklının yetenekleri ve zekasına ilişkin şu küçük övgüye daha çok takıldığının da farkındaydı. Türkçü öğretmen sözlerini bitirip gene o şaşırtıcı gülümseyişle, hoşgörülü babacan gülümseyişle yüzünü aydınlatınca Muhittin içinden suçsuz, günahsız, temiz gözükme isteğinin geldiğini anladı. Bana bunları söylüyorsunuz. Sanmayın ki ben durumumdan memnunum. Ben bu halimi hiç beğenmiyorum. Ama bu kötü ve dediğiniz gibi utanılacak durumdan kurtulmak için inanacak, sarılacak hiçbir şey bulamıyorum. İşte Türkçülük, işte milletinize kendinize adamanız, işte Türkçülük davası diye söylendi adam. Şu delikanlı nasıl oluyor da kendisine uzatılan kurtuluş meyvasını daldan kopartmıyor, nasıl oluyor da böyle konuşuyor diye düşünüyormuş gibi şaşkınlıkla başını sağa sola sallıyor, parmağını aynı noktaya bastırıyordu. Ben kötü biri değilim ki diye düşünüyordu Muhittin. Kötü bir insan olsam kendimi öldürmeye karar veremezdim. Yalnızca zekama değer veriyorum ve belki bu yüzden kötü gözüküyorum. Her şeyi düşündüğüm için böyleyim. Düşündüğüm için de şu Türkçülüğe belki inanamayacağım. Oysa şimdi böyle bir şey yapabilmeyi isterdim. Şu adama iyi bir şair olmazsam 30 yaşında kendimi öldürmeye karar verdiğimi söyleyeyim mi? Anlıyorum sizi dedi Mahir Altaylı. Bakışları da gene ben senin ruhunu okuyor ve anlıyorum diyordu. Sizi anlıyorum. Siz inanmadan önce düşünmek, anlamak istiyorsunuz. Bunu yaptığınız için de inanamıyorsunuz. Ama böyle mutsuzluktan kurtulamazsınız ki. Önce kendinizi duygularınıza bırakın. Önce inanın, heyecanlanın. Sonra aklınızı kullanırsınız. Böyle durup derinlemesine düşünmek, bu insanı işte mutsuz yapar. Türkiye'de burada böyle düşünmek insanı toplumun dışına iter. Bunu benim kadar bilirsiniz. Burada düşünen yalnız kalır. Burada duygulanmadan düşünmek sapıklıktır. Hem her şeyi aklımızla nasıl kavrarız? Yaratılıştan bize yalnız akıl verilmemiş, duygularımız da var. Türk bayrağını görünce, Hatay'da olup bitenleri öğrenince heyecanlanıyor musunuz? Biraz olsun heyecan yeter. Heyecanlanın, inanın, toplumun içine katılın, kendi aklınızı silin. İşte o zaman mutlu olacaksınız. Biliyorum dedi Muhittin umutsuz bir tavırla. Kendisine kurtuluş yolunu gösteren şu adam, bunun için gereken heyecanı da içinde uyandırsın istiyordu. Biliyorsanız ne duruyorsunuz dedi Mahir Altaylı. Her şeyi akılla kavramamak gerektiğini de anlıyorsanız, sizi tutan hiçbir şey yok demektir. Biraz yüreğinizin sesine kulak verin. Yüreğiniz ne diyor? Hiç şüphem yok. Şimdiye kadarki hayatın için suçlusun diyordur. Beni dinlemediğin için mutsuzsun. Ben öteki Türkler için savaşmak istiyorum diyordur. İşte o sesi dinleyin. Yüreğiniz size düşmanlarınızın da kim olduğunu söylüyordur. Düşmanlarınız bütün öteki milletler. Yahudiler, şimdi Fransızlar, Araplar, yarın başkaları, Masonlar, komünistler, devletin içine sızan bütün yabancı unsurlar, rahmetli babanızın savaştığı bütün o yabancılardır. Türkçü öğretmen, düşmanların değil dostların adını sayıyormuş gibi hoşgörüyle gülümsüyordu. Muhittin, peki ben bunu yapabilir miyim, bir Türkçü olabilir miyim diye düşünüyor, Mahir Altaylı'nın sözlerini aklından geçiriyordu. Hayır, sözler değildi onu etkileyen. Daha çok adamın tavırlarına, kendine olan güvenine, bazen sertleşen, öfkelenen, bazen de yumuşayan ve gülümseyen yüzüne tutuluyor. Bütün bu şeylerde kendisinde olmayan, başkalarında da pek rastlamadığı ve ilk bakışta anlaşılamayan bir düzen buluyor, buna şaşıyordu. Bütün bu düzenin zembereği besbelli Türkçülük inancıydı. Mahir Altaylı tıpkı dakik bir saat gibi öfke gereken yerde öfke, hoşgörü gereken yerde hoşgörü gösteriyor ama buna rağmen bir saat gibi mekanik ve ruhsuz da gözükmüyor, meyhanedeki yaratıkların hepsinden daha çok insana benziyordu. Muhittin birden, ben de onun gibi olacağım diye düşündü ama bunun için önce ne yapması gerektiğini çıkaramadı. Bunu anlatmasını adamdan nasıl isteyebileceğini düşünürken, birden Mahir Altaylı'nın ayağa kalktığını gördü. Gidiyor musunuz? Gidiyorum. Böyle bir yerde daha fazla durmak insanı kirletir dedi Türkçe öğretmen. Durun, belki ben de çıkarım. Bana daha söyleyecekleriniz var mı diye mırıldandı Muhittin. Ben size söyleyeceğimi söyledim ve görevimi yaptım oğlum dedi adam. Son kelimeyi söylerken gülmüş, babacanlık takınmıştı. Gerisi artık size kalıyor. Beni görmek isterseniz liseye gelin ya da salı ve perşembe günleri Ötüken dergisine gelin. Cüzdanından bir kartvizit çıkarıp Muhittin'e verdi. Bundan sonrası artık size kalıyor diyerek Muhittin'in elini sertçe sıktı. Sonra başını hafif hafif sallayarak bundan sonra seni övebilirim de küçümseyebilirim de diye düşünüyormuş gibi dikkatle Muhittin'e baktı ve ince gövdesini sanki fazla pisliğe bulaştırmak istemiyormuş gibi acele acele yürüdü. Muhittin elindeki kartvizite baktı. Mahir Altaylı, Kasımpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni, Kemeraltı Sokağı, No 14, Vezneciler. Muhittin bu kartviziti gülünç bulmadı. 32. Bir Tüccarın Dertleri. Bahçe kapısına bağlı çıngırak şıngırdayınca Osman alışkanlıkla saatine baktı, 6'yı yalnızca çeyrek geçtiğini gördü. Umduğundan önce eve döndüğünü anlayarak sevindi. Bahçeyi acele acele geçti. Gelişini kimseye duyurmadan evdekileri küçük bir baskınla yakalamak istediği zaman yaptığı gibi kapıyı anahtarıyla açtı, aynaya göz ucuyla baktı, merdivenleri çıktı, evin içindeki sessizliği fark etti. Saatin tıkırtısı duyuluyordu. Oturma odasında kimse yoktu. Arka bahçede çay içiyor olmalıydılar. Merdivenlerin eşiğinde bahçeden gelen Emine Hanım'ı gördü. Hizmetçi Osman'ı görünce, "Ah geldiniz mi beyefendi?" dedi. Suratını astı. "Arka bahçedeler. Misafir var." Misafirin kendisi için yalnızca fazla fincan, tabak ve zahmet anlamına geldiğini göstermek istiyormuş gibi burnunun ucuyla elindeki tepsiyi işaret etti. Leyla Hanım'la Dildade Hanım geldiler. Osman söylenenleri duyduğunu, anladığını göstermek için başını sallayarak merdivenleri çıktı. Orta katta tıkırtılı duvar saatinin altındaki masanın üzerine tütüncüden aldığı gazeteleri bırakırken kenarda duran iki mektubu gördü, birincisini el yazısından tanıdı, Refik'tendi. İkincisinin köşesindeki adı görünce canı sıkıldı. Amcaoğlu Ziya'dandı. Mektupları gazetelerle birlikte sonra okumaya karar vererek yukarı çıktı. Odasına girdi, ceketini çıkardı. Pencereden göz ucuyla arka bahçeye, ağacın altında oturan kadınlara baktı. Ellerini ve yüzünü yıkamak için banyoya girdi. İşten eve geldikten sonra her zaman yaptığı ilk iş ellerini yıkamak oluyordu. Ellerini uzun uzun sabunlayarak temizledikten sonra yüzünü de bol suyla yıkıyordu. Bunları yaptıktan ve banyodan çıktıktan sonra günün geri kalan kısmını neşeyle karşılamak için yeterli gücü ve ruh sağlığını kendinde kolaycacık buluyordu. Yazıhanede çalışırken canı sıkıldığı, insanlarla boğazlaşmak zorunda olduğunu anladığı, para kazanmanın ve hayatın kirine bulandığı zamanlarda akşam eve döneceğini, ellerini bol suyla uzun uzun tadını çıkarıp sabunlayarak yıkayacağını düşünürdü. Günün iş saatleriyle aile içinde geçirilen dinlenme saatlerini birbirinden ayıran bu temizlik sırasında o gün yaptığı işleri gözden geçirirdi. Musluğu çevirdi, su akmaya başladı. Bugün yazıhanede iki şeyle uğraşmıştı. Birincisi fazla önemli değildi. Bir Alman boya şirketine kataloglarda gösterilen fiyatlarda kendi yararına yapılabilecek indirimler hakkında bir mektup yazmış, Türkiye'deki pazar genişliğine ilişkin bilgi vermişti. İkinci iş çok önemliydi. Almanya'dan gelen bir inşaat malzemesi şirketinin temsilcisiyle görüşmüştü. Türkiye'ye musluk, boru ve banyo malzemesi satan Alman şirketi temsilcisi, aynı alanda Türkiye'de kendisinden daha güçlü olan bir İngiliz şirketinden daha ucuz fiyatlarla mal satmaya hazır olduklarını, her türlü ödeme kolaylığını da sağlayacaklarını söylüyordu. Bu şirketle Türkiye temsilciliği için anlaşabilirse, son yıllarda özellikle rahmetli Cevdet Bey'in son yıllarında büyümesi yavaşlayan şirketi büyük karlarla genişletebileceğini ve hayalindeki güçlü şirketi kurabileceğini düşünüyordu. Sabunu avucunun içinde köpürte köpürte çeviriyordu. Ama belki de Almanca bilmediğim, Fransızcam da çok iyi olmadığı için adamla anlaşamayacağım diye düşündü ve canı sıkıldı. Başını kaldırıp aynaya baktı. Kendini yaşlı, yıpranmış ve cansız buldu. 32 yaşındaydı ama 50'sine merdiven dayamış bir küçük memur gibi çökmüştü. Gözleri parlaklığını kaybetmiş, saçlarına ak düşmüş, az da olsa kamburu çıkmıştı. Bazı yaşıtları vardı ki hala gençlik denen çağdaydılar. Elini suyun altına bir daha sokarken, "Çünkü ben çok çalışıyorum," diye düşündü. "Çünkü babam sağken çok çalıştım. O öldükten sonra da daha da çok çalışmaya başladım. Ailenin bütün yükü benim omuzlarımda." Refik gittikten sonra işler daha da çoğalmış, sıkıntıları daha da artmıştı. Şirketin Cevdet Bey'in son yıllarında kaybettiği zamanı kazanmak istiyor, hayatının tek amacının babasının kurduğu bu ticarethaneyi genişletmek, büyütmek olduğunu hissediyordu. Elini ikinci defa sabunlamaya karar vererek suyun altından çekti. Bugün yaptığı bir başka şeyi, Şirketten mal alan bir Kayserili tüccarla yediği öğle yemeğini hatırlayarak neşelendi. Tüccar yılda bir iki kere geldiği İstanbul'un bir cennet, bir eğlence merkezi olduğunu, yaptığı çapkınlıkları da ekleyerek anlatmıştı. Elini yıkadıktan sonra yüzüne bol bol su vurdu. Acaba Refik ne yazdı diye düşündü ve neşesi kaçtı. Tam da işlerin sıkıştığı zamanda çekip gitti diye öfkeyle mırıldandı. Sonra kardeşinin ne zaman döneceğini endişeyle düşünmeye koyuldu. Birden Alman'ı yemeğe çağırayım diye mırıldandı. Yüzünü sabunluyordu. Alman'ın ve evdekilerin bu çağrıyı nasıl karşılayacaklarını düşündü. Rahmetli Cevdet Bey eve yakın dostlarından başka hiçbir iş arkadaşını getirmemişti. Buna sıkıldı. Ama Alman'ın eve geleceğini, neşeleneceğini, kendisine yakınlık duyup bir anlaşmaya varacağını hayal edince sevindi. Bu davette özellikle karısının yıldızının parlayacağından, Alman'ın ona hayran olacağından emindi. Nermin'in salonlarda kalabalık içinde çok rahat hareket ettiğini, benzeri kadınların tersine herkesle, özellikle erkeklerle çok rahat konuşabildiğini gururla aklından geçirdi. Sonra Alman'la konuşurken yaptığı Fransızca hatalarını hatırlayarak kızardı. Liseyi Galatasaray'da okumuştu ama Fransızcası kötüydü. Suratına son bir kere su vururken, "Çünkü ticaretten okumaya vaktim olmadı benim," diye düşündü. Liseyi bitirdikten hemen sonra babasının yanına girmişti. "Çekirdekten yetişme tüccarım." Bu çekirdekten yetişme sözü gene Kayserili tüccarı aklına getirdi. Çekirdekten çapkın olduğunu söyleyen tüccar, üstü kapalı bir dille ona birlikte zamparalık yapmalarını önermiş, Osman da tabii onu soğuk bir tavırla geri çevirmişti. Suratını havluyla kurularken zamparalık diye mırıldandı. Bu gülünç bir kelimeymiş gibi gülümsedi. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Keriman diye mırıldandı. Haftada bir kere gördüğü metresini tam düşünmeye başlayacaktı ki kendini tuttu. Yıkanıp temizlenmişti, ellerinde yüzünde tatlı bir serinlik hissetti. Odasına gidip balkona doğru yürüdü. Açık pencereden içeri hoş bir ıhlamur kokusu giriyordu. Kendini sağlıklı ve güçlü bularak neşeyle balkona çıkıp korkuluğa yaslandı. Aşağıdan bahçeden ağaçların altında oturan kadınların sesi geliyordu. Uzakta ağaçların kiremitlerin üstünde kırlangıçlar uçuyordu. Bir selvi ağacına bir çaylak konmuştu. Mayıs'ın sonuydu. Osman günün bu en güzel zamanının tadını çıkaracağını hissediyordu. Gökte, ta uzakta, bütün gün bahçeyi pişiren güneşin kızarttığı iki bulut vardı. Güneş birazdan Harbiye tarafındaki apartmanların arkasından kaybolacaktı ama misafirler hala kalkmamışlardı. Osman konuşmalarını duyuyordu onların. Yumuşak ve ince bir ses, "Ben bütün bu kış dört sobayı da yaktırdım," diyordu. "İnsan yaşlandıkça daha çok üşüyor." Bu Dildade Hanım'dı. Genç ve neşeli bir ses kaloriferli dairelerin rahatlığını anlatıyordu. Bu da Fuat Bey'in karısı Leyla Hanım'dı. Sonra Nigan Hanım, "Apartman denen şeye hiç alışamam herhalde," diyerek iç çekti. Sanki kendisini apartmanda oturtmaya zorlayan biri varmış gibi sıkıntılı ve şikayetçi bir sesle söylemişti bunu. Söze Nermin karıştı. Yaz hazırlıklarından, damı akan Heybeliada'daki evden söz etti. Osman onu ağaçların arasında görebilmek için yerini değiştirdi. Perihan'ı gördü. Perihan onda her zamanki gibi küçük bir çocuk izlenimi uyandırdı. Sohbete katılmıyor, elindeki fincana çocuk gibi bakarak oyalanıyordu. Osman çayını bahçede kadınlarla değil, çalışma odasında mektupları ve gazeteleri okurken içmeye karar verdi ama yerinden kıpırdamadı. Bahçeyi ve kadınları dinliyor, kendini sağlıklı buluyordu. Orada aşağıda beş ev kadını vardı. Onları düşündükçe Osman'ın aklına ruh sağlığı, dinlenme, neşe gibi şeyler geliyordu. Aşağıdaki kadınları, annesini, karısını, Perihan'ı, iki konuğu teker teker düşündü. Ayşe'yi sıkıntıyla, küçük kızını da neşeyle hatırladı. Birden gene Keriman diye mırıldandı ama bu sefer onu aklından uzaklaştıramadı. Refik gitmeden önce Kurban Bayramı'nın arifesinde Nermin onun farkına varmış, aralarında bir kavga çıkmış, sonra Osman yeminler ederek onu bir daha görmeyeceğini söylemişti, karısı da inanmıştı. Dildade Hanım'a bir şeyler anlatan Nermin'e bakarak düşünüyordu. Yeminine nasıl bu kadar kolay inanmıştı? Bu konuyu her hatırlayışında yaptığı gibi, çünkü ona ilk defa yalan söylüyordum diye düşündü ve korkuluğun tahtaları üzerinde trompet çalmaya başladı. Peki inanmasaydı ne olacaktı? Ya da gene onunla buluştuğumu anlarsa? Anlayamaz, çünkü bütün rahatlığına rağmen zayıf bir kadın o. Sonra biraz sıkıntı ve gururla hatırladı. Ama babam anlardı. Zaten onun sağlığında böyle bir şeye cesaret edemezdim. Babam çok... Birden bahçeden kendisine seslendiklerini fark etti. ''Niye aşağı gelmiyorsun, aşağı gelsene?'' diyordu Nigan Hanım. Osman aşağıdan yaprakların dalların arasından kendisini görmek için güvercin gibi başlarını aşağı yukarı oynatan kadınlara neşeli ama yorgun ve düşünceli bir tavırla selam verdi. ''Şimdi geldim'' dedi. Bir şeyler söyleyen Leyla Hanım'ın sesine doğru ''Hoş geldiniz'' diye seslendi. ''Biraz işim var, sonra iniyorum.'' Kendisini gören konukların az sonra gideceğini düşünerek içeri girdi, orta kata indi. Gazetelerle mektupları aldı. Çayını yukarı getirmeleri için aşağıya seslendi. Çalışma odasındaki masaya oturdu. Üzerine bir mecidiye tutuşturulmuş kitap açacağı ile zarfları açtı ve okudu. Refik mektubunda gene her zamanki gibi birkaç ay daha gecikeceğini yazıyor. Orada tasarılarım dediği bazı tuhaf ve belirsiz şeylerle uğraştığını anlatıyor, herkese selam söylüyor, yarım ağızla da Osman'a şirketin durumunu soruyordu. Osman mektubu öfkeyle bir kenara attı. Sonra Ziya'nın mektubunu, içinde ne olduğunu bilmesine rağmen, isteklerine ve küstahlıklarına bir yenisini ekleyip eklemediğini merak ederek okudu ama yeni bir şeye rastlayamadı. 3-4 ayda bir Ankara'daki asker böyle bir mektup yazıyor, hakkı olan parayı alacağını belirtiyor ama bu gülünç isteğini gerçekleştirmek için de bir harekete geçmiyordu. Bu mektubu tam yırtacakken annesine göstermeye karar verdi. Sonra öfkesini yatıştırmak için gazeteleri açtı. Bütün gazetelerin başlıklarında yer alan tek bir haber vardı, Hatay davası. Osman bu davanın son yıllarda gösterdiği gelişmeleri izlememişti. Ne olup bittiği hakkında kesin bir düşüncesi yoktu. Oysa herkesin orada burada sözünü ettiği, komisyonlardan, gözlemcilerden, heyetlerden kendisi de söz edebilir, bu konuda başkalarına dikkatle dinleteceği kendine özgü düşünceleri de olabilirdi. Birden, bütün bunlar çok çalışmak yüzünden, dünyada ne olduğunu izlemeye bile doğru dürüst vaktim yok diye düşündü ve gazeteleri dikkatle okumaya başladı. Hariciye vekilimizin nutku, Doktor Aras dün Kamutay'da Hatay meselesini izah etti. Hatay'da zulmün itiraz götürmez vesikası. Bunları okurken birden her haberden sonra şöyle düşündüğünü anladı. Hatay'ın bizim olmasının benim ticaretime ne yararı olabilir? Hatay'a ne satabiliriz? Orası da sonunda bir pazardır ve bize katılması çok iyidir. Bu düşüncelerinden utandı ve gazeteyi başka şey düşünmemeye çalışarak dikkatle okudu.